Bismillahirrahmanirrahim. Ala Resulina Muhammedin salavat. Kadınlar yuvalarından çıkıp beşeri yoldan çıkarmış yuvalarına dönmeli. İzâ teennesel ricalu sufahâ'u bil havâsât izen taraccelen nisâ'un nâşizâtu bil vakâhât. Tesettür Risalesi'nin esasıdır. 20 sene sonra müellifinin mahkumiyetine sebep gösteren bir mahkeme kendini ve hakimlerini ebedi mahkum ve mahcup eylemiş. Mimsiz medeniyet Taife-i Nisa'yı yuvalarından uçurmuş. Hürmetleri de kırmış. Mebzul metaı yapmış. Şer-i İslam onları rahmeten davet eder eski yuvalarına. Hürmetleri orada, rahatları evlerde, hayatı ailede, temizlik zinetleri, haşmetleri hüsnü hulk, lütfü cemali ismet, hüsnü kemali şefkat, eğlencesi evladı. Bunca esbab-ı ifsat, demir sebat kararı lazımdır ta dayansın. Bir meclis-i ihvanda güzel karı girdikçe, riya ile rekabet, haset ile hodgamlık depretir damarları. Yatmış olan hevesat birdenbire uyanır. Taife-i Nisa'da serbesti inkişafı, sebep olmuş beşerde ahlak-ı seyyenin birdenbire inkişafı. Şu medeni beşerin hırçınlaşmış ruhunda, şu suretler denilen küçük cenazelerin, mütebessim meyyitlerin rolleri pek azimdir. Hem müthiştir tesiri. Nasıl meyyite bir karıya nefsani nazarla bakmak, nefsin dehşetle alçaklığını gösterir. Öyle de rahmete muhtaç bir biçare meyyitenin güzel tasvirine, müştehiyane bir nazarla bakmak, ruhun hissiyatı ulviyesini söndürür. Memnu heykel, suretler, ya zulmü mütehaccir, ya mütecessit riya, ya müncemit hevestir, ya tılsımdır, celbeder o habis ervahları. Tabi miktar olarak baktığımız vakit küçük bir yer. Yani ne diyoruz? Sayfanın yarısı kadar. Yarım sayfa. Ama mana itibariyle biz bunu yazmaya çalışsak, güzel kalemler bunun altına girse ve hakikaten milleti tenvir etmeye, nurlandırmaya çalışsa, bunlar da esas olsa, ki bunların da esası Kur'an ve sünnettir, ciltlerle eser çıkar bunlardan. Şu andaki toplumumuzun mevcut hastalıklarına, problemlerine, sıkıntılarına, dertlerine güzel bir ilaç hükmünde bir ders. Cenab-ı Hak istifade etmeyi nasip eylesin arkadaşlar. Bu toplumsal bir problem. Dindar ailelerde de bakıyorsunuz ki aynı problem var. Hakikaten de baktığımız vakit ama tarafsız bir nazarla hem dindar hem dava adamı olarak gördüğümüz, bildiğimiz ailelerimizde maalesef aynı problem var. Ne yapacağız? En azından bilelim ki içinde bulunduğumuz durum yanlış. Bundan sonra ne yapabiliriz? Herkes kendi durumuna, imkanına baksın. Çünkü herkesin durumu, imkanı farklı. Benim için geçerli olan bir şey başka birisi için geçerli olmayabiliyor. Benim kendi kuvvetimle yapabileceğim bir şeyi belki başkası yapamayabiliyor. Ya da onun yapabildiğini ben yapamayabiliyorum. Onun için kimseye kimseyi tenkit etmeden elimizden geldiği kadar birbirimize destek olmak ve bu toplumsal problemden, sosyal hastalıktan inşallah toplum olarak kurtulmaya çalışmak. Evet. Şimdi başta bir ifade var. Üstadımızın ifadesi bu. İze teennese ricalu sufuhâu bil havaset. Sefih erkekler hevesatına uyarak kadınlaştığında. Demek sefih erkekler kadınlaşabiliyor. Peki ne olur o zaman? İzen teraccelen nisa'un naşizatu bil vakahat. Yani naşize, geçimsiz, huysuz, itaatsiz kadınlar da hayasızlıkla erkekleşir. Bir evde ya kadın olur, yani bir kadın bir erkek olur, ya da iki erkek olmaz, iki kadın olmaz. Erkekler erkekliklerini bilmediler mi? Takınmadılar mı o tavrı? O zaman bakıyorsunuz ki rol değişimi olabiliyor. Sıkıntılar da buradan çıkmaya başlıyor. Allah herkese bir vazife yüklemiş ailede. Kadınlar dahili bakandır, dahili nazırdır. Çocukların terbiyesinden, şefkatinden, eğitiminden, evin temizliğinden, yemeğin pişmesinden, evdeki durumlardan mesuldürler. Alışverişlerden, erkekler de idareden ve dış işlerle meşguldürler. Ondan sorumludurlar. Eğer bu vazife değişirse ve tamamıyla ben her şeye hakim olayım derse bir taraf, o zaman diğer tarafın Allah muhafaza farklı bir boyuta geçmesine vesile olabilir. Okuyacağız. Zaten dersin içerisinde bu gibi konuları çokça işlemeye çalışacağız. Cenab-ı Hak dilimizi kalbimize tercüman eylesin. Biraz problemli bir konu. Hepimizin başında olan sıkıntılar var. Eğer sözlerimiz birilerine dokunursa kimse kusura bakmasın. Çünkü kabri kalpten hakayık çıplak çıkıyor. Bazen bakıyorsunuz ki yani konuşalım mı konuşmayalım mı? Diyelim mi demeyelim mi? Ama biz bu hakikatleri konuşmazsak o zaman ne olacak bunların hali, değil mi? Nasıl düzelecek bu toplum yani, değil mi? Mimsiz medeniyet. Üstadımızın başladığı ifade çok enteresan. Mimsiz medeniyet. Ne demek? Medeniyetin mimini kaldırdınız mı? Baştaki m'yi kaldırdınız mı? Kalıyor deniyet. Yani alçaklık. Şu andaki medeniyet insanları terakki ettiren değil. Alçaklığa götüren, sükut ettiren, perişan ettiren bir medeniyettir. Üstadımıza çok güzel bir isim bulmuş. Mimsiz medeniyet. Güzel. Ne yapıyor mimsiz medeniyet? Taife-i Nisa'yı yuvalardan uçurmuş. Çıkın dışarıya. Evde oturmak zuldür. Kim evde otursa, ondan sonra hanım ev hanımı olursa, sadece çocuklarına ve evin idaresine bakarsa, bu kadın esirdir gibi bir manayı veriyoruz arkadaşlar. Bakın bazı uzmanlar diyorlar ki, bir toplumu yok etmek isterseniz üç şey yapınız diyorlar. Üç şeyi. Birincisi, ev kadınlarına içinde bulunduğu durumu kötü olarak gösterin, ondan utansınlar. Evde oturmak zuldür dedirtin. Kadınlar evlerinden çıktı mı toplumun yarısı bozulmuştur. İki, öğretmenlerin çocuklar üzerinde, talebeler üzerinde olan etkinliğini kırın. Onlara gereken hürmet gösterilmesin. Etkileri kaybolsun. Çocukları da bozmuş oluyorsunuz. Üçüncüsü, din adamlarına karşı hürmeti kırınız. Onlara kimse hürmet etmesin. O toplum artık bundan sonra istediğiniz yere çekilebilecek bir toplumdur. Bize tanıdık geliyor mu bu? Herhalde tanıdık geliyor değil mi? Ya bir, kadınlar ev hanımı olmaktan artık utanıyor. İki, öğretmenler artık çocuklara hiçbir şey yapamıyor. Eskiden biz korkardık. Öğretmen kulağımızı çekti, bize dayak attı, tokat attı demekten niye? Çünkü öğretmenin yaptığın iki katını da biz babadan yiyorduk. Şimdi bir öğretmen bir şey söylesin, ondan sonra siz seyreyleyin. Gümbürtüyü. Maalesef hocalara da, bazı hocaların yanlışlarından dolayı bütün hocalara da şu anda toplumda hürmeti kırma gibi bir ameliye maalesef mevcut. Evet. Mimsiz medeniyet taife-i Nisa'yı yuvalardan uçurmuş. Çıkın evden. Durmayın evde. Evde zehirli gaz var. Boğulursunuz. Hürmetleri de kırmış, mebzul metaı yapmış kadınları. Enteresan bir ev reklamı yapıyorlar, yanında kadın gösteriyorlar. Araba reklamı yapıyorlar, yanında kadın gösteriyorlar. Lastik reklamı yapıyorlar, kadın yanında gösteriyorlar. Mebzul meta, değersiz, kıymetsiz, her yerde bulunan. Öyle mi arkadaşlar? Öyle. Şer'i İslam, İslam'ın şeriatı onları rahmeten davet eder eski yuvalarına. Bakın, ben size bazı ayetler okuyayım. Şer'i İslam onları nasıl davet ediyor? Nisa 34. ayet, bu erkeklerin evde hakim olması. Ondan sonra o işin adeta genel müdürü olması hasebiyle bizzat Rabbimizin bize verdiği fıtratın neticesi olduğunu ifade eden bir ayet-i kerime. Er-ricalu kavvamune alennisa bima faddalallahu ba'dahum ala ba'din ve bima enfaku min emvalihim fessarihatu kanitatun. Nisa 34. Erkekler kadınlar üzerine hakimdir. Bu Allah'ın insanlardan bazılarını yani erkekleri bazısından yani kadınlardan üstün kılması ve erkeklerin kendi mallarından sarf etmeleri sebebiyledir. Hem fıtrat olarak hem de bulunduğu konum itibariyledir. Saliha kadınlar ise itaatkar olanlardır. Allah salih bir kadını eve çok para getiren değil, şurada burada genel müdürlük yapan değil, saliha kadınları itaatkar olanlar olarak nitelendiriyor. Bunu hani biz yapsak, biz desek, evet bir erkek olarak bunu söylememiz bizim hoşumuza gidebilir. Onun için söylemişlerdir denilir. Ama bunu Rabbimiz tavsif ediyor. Cenab-ı Hak bir şey tavsif etti mi, en doğru tavsif odur. En güzel vasıf odur. Az evvel okuduğumuz ifadeyle alakalı ayet-i kerime arkadaşlar, Risale-i Nur'un Kur'an'dan beslendiğinin güzel bir ispatı. Risale-i Nur'un cümlelerine baktığımız vakit Kur'an'dan süzülmüş. Anne Kur'an'dır, esas Kur'an'dır, tefsirler ondan süzülür. Dolayısıyla söylediğimiz bir sözün doğru mu yanlış mı olduğunu anlamak için bir kıstasa ihtiyaç var. En güzel kıstas Kur'an'dır, sünnettir. Söylediğin söz şer-i şerife uygun mu? Evet. Ne diyor burada? Şer-i İslam onları rahmeten davet eder eski yuvalarına. Ayete bakın. Hem vakarınızla, Ahzab 33, hem vakarınızla, ciddiyetinizle evlerinizde durun da önceki cahiliyet devrinde olduğu gibi süslenip çıkmayın. Namazı kılın, zekatı verin, Allah ve Resulüne itaat edin. Çok enteresan ya arkadaşlar. Yani bir hanımefendinin, bir ablamızın, bacımızın kendi eşi için süslenmesini dinimiz caiz görüyor, bazı şeylerde de teşvik ediyor. Dışarıdaki erkeklere süslenmek kesinlikle yasak olduğunu da ifade ediyor. Toplumumuza bakın arkadaşlar ya. Hakikaten bu öyle mi uygulanıyor yoksa taban tabana zıddı mı uygulanıyor? Ya, evet. Bakara 28. Erkeklerin kadınlar üzerindeki hakları gibi kadınların da erkeklerin maruf şekilde lehlerine de hakları vardır. Yani sadece erkek hak sahibidir, kadınlar tamamıyla mazlumdur. Bunu kim anlatıyorsa dini mübini İslam'a yapacağı en büyük tahkirdir bu. Erkeklerin de hakları var, kadınların da. Kaldı ki erkeklerin üstün olduğunu ifade eden ayetler, hadisler takva noktasında, Cenab-ı Hakk'a yakınlık noktasında değil. Allah'ın onlara verdiği kuvvetten, fıtrattan dolayıdır. Yoksa üstünlük takvadadır. Öyle saliha kadınlar var ki, daha hayırlı Hazreti Meryem validemiz gibi mesela, Hazreti Hatice validemiz gibi, Hazreti Ayşe validemiz gibi, 1 milyon erkekten hayırlı. Ama yine o annelerimiz bir erkeğin yanında bulundukları vakit, erkek kavvamdır yine. Orada erkek nedir? İdarecidir. Niye? Çünkü erkeğin fıtratından bu kaynaklanıyor. Yoksa Allah'ın yanında üstün olduğundan dolayı değildir. Üstünlük her zaman takvadadır Cenab-ı Hakk'ın yanında. İdarecilik noktasındaki şey bu yani. Erkeklerin ise kadınların üzerinde bir dereceleri vardır. Allah azizdir, hakimdir. Hazreti Ayşe validemiz dedi ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a kadın üzerinde en büyük hakkı olan kimdir diye sordum da kocasıdır cevabını verdi. Arkadaşlar bakın Mecmu Zevaid'de geçiyor. Bizim sorularla İslamiyet sitesinde de mevcut bu. Kadının üzerinde en fazla hakkı olan kimdir ya Resulallah? Kocası. Bakın. Erkek üzerinde en büyük hakkı olan kimdir dedim. Annesidir diye buyurdu. Bakın arkadaşlar. Şu anda ne durumdayız? Onu da tartalım. Yani şu anda kadınlar, hanımefendiler, biz kimseye tabi olmak istemiyoruz. Ekonomik istikrarımızı, istiklaliyetimizi muhafaza etmek, kazanmak durumundayız. Ta ki kimsenin tahakkümü altına girmeyiz gibi çalışmalar var. Bunlar çok sistemli çalışmalardır. Çok sinsi çalışmalardır. Ciddi manada dikkatli olmak lazım. Aileler şu anda perişan. Birazdan okuyacağım, istatistikleri vereceğim. Burada hevayı konuşmuyoruz. Kafadan dağıtmıyoruz. Burada tamamıyla olguyu, vakayı konuşacağız. Ailelerimiz ne durumda? Ailelerin boşanma durumu şu anda ne hale gelmiş? Ya. İbn-i Mace'de edep bölümünde geçen bir hadis-i şerif var. 3, 2 hatta bir kız çocuğunu haklarını koruyarak yetiştiren babanın cennette kendisiyle beraber olacağını buyurmuş. Mustafa abi. 3 tane kızı olan, 2 tane kızı olan, 1 kızı olan ahlak-ı İslamiye ile terbiye etmişse, büyütmüşse ona müjdeler olsun. Cennette benim komşum olacak. Dolayısıyla bu din kızları, hanımları ikinci derece iten bir din değildir. Az evvel dediğimiz gibi idarecilik ayrıdır. Cenab-ı Hakk'ın yanındaki kıymet ayrıdır. Erkek çocuklarınızı seviniz diye Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor. Ya Resulallah kız çocukları onlar zaten kendilerini sevdirirler. Allah onlara ayrı bir letafet, ayrı bir güzellik vermiş kız çocuklarımıza. Onda problem yok. Ama iş idareciliğe geldi mi durum farklı. Allah erkeklere özel bir kabiliyet vermiş, özel bir istat vermiş. Buhari nikahta Müslim'in fedailinde geçen bir hadis. Erkeğin en hayırlısı kadına en iyi davranandır. Şu anda kadının fıtratını bozduğumuz için medeniyet olarak, mimsiz medeniyet, kadın bu hale geldiğinden dolayı kadın cinayetlerden her gün bahsediyoruz. Bahsetmediğimiz gün yok. Ondan sonra kadınların dövülmesinden, kadınlara şiddetten, nasıl yapalım diye bütün ülke şu anda buna formül aramaya çalışıyor. Formül burada. Bir yeri tahrip etmek suretiyle, bir fıtratı mahvetmek suretiyle, ondan sonra nasıl çareler arayalım deyip suni tedbirler aramaya çalışmak yanlıştır. Asıl tedbir Cenab-ı Hakk'ın koyduğu tedbirdir. Çünkü Cenab-ı Hak herkese ayrı fıtratlar vermiş. Sen fıtratını bozuyorsun suyun mesela. Oldu birisi hidrojen patlayıcı, oldu birisi oksijen yanıcı. Sen bırak bunun fıtratı birleşikleri vakit su olsun. Hem rahmet tecellisi olsun, hem de söndüren bir unsura sahip olsun, özelliğe sahip olsun. Sen suyun fıtratını bozuyorsun, ondan sonra patlatmaya başlıyor ortamı. Ne yapalım bu suyu tekrar eski haline getirelim. Eski haline getirmek Cenab-ı Hakk'ın koyduğu kanunla olur. Sen kanun koydun mu, sen kural koydun mu o suyu bozarsın. Fıtratını bozuyorsun. Arkadaşlar, şu anda biyolojide de biliyorsunuz hücrelerin DNA'larıyla, şifreleriyle oynuyorlar. Güya daha güzel şeyler ortaya çıkaralım. Ama Allah muhafaza şu anda fıtratı bozduklarından dolayı GDO'lu yiyecekler bütün insanları perişan etmeye başlamış. Ya, genetiği değiştirilmiş organizmalar, GDO'lar. Ya. İnsan nereye elini atarsa karıştırır. Bir hadis okuyacağım. Bunu bilmeyenimiz de yoktur. Fakat uygulamaya geldi mi de sınıfta kalıyoruz. Toplum olarak söylüyorum. Kadın 5 vakit namazını kılar. Yılda 1 ay orucunu tutar. Irzını korur. Ve kocasına itaat ederse Cennet kapıları ona açıktır. Şu anda en dindar toplumlarda bile bunu okuduğunuz takdirde ya bu koca itaat meselesi nereden çıktı ya da biz mecbur muyuz demeye başlanıyor. Ve bunu Kur'an okuyanlar, anlatanlar, Risale-i Nur'u anlatanlar, cemaatlere mensup olanlar, ön planda olanlar. Biz kendimizi konuşuyoruz şu anda, kimse konuşmuyoruz ki. Evet. Şer-i İslam onları rahmeten davet eder. Nereye? Eski yuvalarına, rahmetiyle. Şimdi izah edecek. Hürmetleri orada, arkadaşlar, hürmet orada. Ya bir anne evinde oturacak, sadece eşine eşlik edecek, sadece çocuklarına annelik edecek. Ama bu demek değildir ki tam dört duvar arasında dursun, hiçbir yere çıkmasın. Hayır canım. Medreseye gidecek, ders dinleyecek, kendi arasında toplanıp sohbetler, ilmi dersler yapacaklar, Kur'an kurslarına gidip hafız da olacak, Kur'an da öğrenecek. Bu ona mani değil. Erkeklerin arasına girmek, erkeklerin arasına çıkmak, onunsa fıtratına zıt bir şekilde hareket etmek. Yoksa kadınların kendi aralarında bu manada toplanmaları, Kur'an kursağında, mescitlerde, camilerde neyse yani kendi aralarında erkeklere karışmadan ve görünmeden onların bu manadaki yapmalarına mani değil bunlar yani. Bakın hürmetleri orada, ailelerinde. Hürmet. Üstad Seri diyor ki, hapishanenin karşısında lisenin büyük çocukları, kızları raks ediyorlardı bir cumhuriyet bayramında. Ondan 50-60 sene sonraki halleri bana göründü. Onların o acınacak hallerine ağladım diyor. Niye? Bazıları mezarda azap çekiyor kabirde. Bazıları da çirkinleşmiş. Ondan sonra gençliğinde iffetini muhafaza etmediğinden sevmek beklediği nazarlardan nefret görüyorlar. Ya çünkü sen kendi çocuğuna şefkat etmedin mi, kendi çocuğundan ileride hürmet bekleyemezsin. Buna hakkın yok. Bakın ne kadar kreşler artarsa huzur evleri de o nispetle artıyor. Burada kreşten maksat çocuğumu göndereyim Kur'an öğrensin manası değil. Onlar olsun. Onlar da minnetimiz var. Ama saat 9'da başlıyorsa çocuğumu 9'da götüreceğim. 3'te de bitiyorsa çocuğumu 3'te alacağım. Ve Kur'an öğrenmek niyetiyle götüreceğim. Saat 9'da başlıyorsa saat 7'de orada bırakmak. Çocuğu 2 saat kimsesiz orada bırakmak. Saat 3'te de dağılıyorsa talebeler onlarla beraber dağıtmayıp saat 5'te 6'da 7'de ancak alabilirim deyip işimden dolayı ben gecikmem mecburiyetindeyim deyip çocuğunu geç almak ve çocuğunu 2-3 saat 4 saat orada bırakmak. O çocuk oradan bir ahlak kapıyor. Nedir? Ben ileride annemi huzur evine bırakacağım demektir bu. Ve bırakıyorlar da. E sen para kazandın o kadar. Ne işe yaradı o zaman? Anneye soruyoruz. Ne işe yaradı? Eğer ileride çocuğun sana hürmet etmeyecekse, sana bakmayacaksa, sahiplik etmeyecekse o zaman ne işe yaradı bunlar? Ya. Hürmetleri orada. Bir. Rahatları evlerde. Ya dışarıda çıkıyorsun. Yüzlerce insana hizmetkarlık ediyorsun ya. Evinde rahatsın. Bizim bir abimiz, bir yazar birisi yazmıştı. Evde 3-4 kişiye yemek pişirmek esaret. Dışarıda şu kadar insana garsonluk yapmak hürriyet. Nasıl bir mantık ya? Eşine, çocuklarına yemek pişiriyor. Esirim ben burada diyor. Size hürmet etmek zorunda mıyım, hizmet etmek zorunda mıyım? Dışarıya gidip çalışacağım. Ne yapacaksın? Garsonluk yapacağım, aşçılık yapacağım. Yüzlerce insana hizmet ediyorsun. Oldu hürriyet. Niye? Paramı cebime koyuyorum. Arkadaşlar mantığın ne kadar bozulduğunu inşallah görebiliyoruz değil mi? Ya. Temizlik rahatları evlerde, hayatı ailede. Temizlik zinetleri. Haşmetleri hüsnü hulk. Haşmetleri. Annelerin en büyük haşmeti hüsnü hulk yani ahlak güzelliği. Cenab-ı Hak hepimizin büyüklerine rahmet eylesin. Benim bir ninem vardı. Evladı Resul'dendi. Yani Seyyid ninem. Annemin annesi. Ya dersiniz ki bir çınar ya, bir dağ ya. Nasıl bir kadın? 6 tane erkek çocuğu, 4 tane de kız çocuğu var. Aslında 10 taneye şey yapıyor. Ondan sonra her birisinde 8-10 tane de çocuğu var. Onların hepsini de görüyor. Onların da çocukları var. Bakıyorsunuz ki böyle muazzam bir çınar gibi. Ben gidiyorum akrabalardan birisini, torunlarından birisini şikayet edeceğim. Başlıyor bana saymaya. Zaten sen böylesin, zaten böylesin. Ben orada kendimi hemen hizaya alıyorum. Öteki de gidiyor, beni anlatacak. Ona da başlıyor sen böylesin, böylesin diye. Ondan sonra da böyle arayı güzel bir şekilde buluyor, gönderiyor. Abi. Yani enteresan kadınlar. Ama her zaman böyle evlatlarının, torunlarının, akrabalarının sıkıntılarıyla uğraşmış. En son burada İstanbul'da birisiyle tanıştık. Siirt'in belki kaçta kaçı onun süt çocukları. Ha, burada şahidim var. Burada birisiyle tanıştık biz bir yerde. Baktım Siirtçe konuşuyor. Bizim ufaklıkta gitti sordu ona. Dedi ki amca siz Siirtli misiniz? Evet yavrum dedi. Biz de Siirtliyiz dedi. Allah Allah kimlerden neyse ben de gittim tanıştım. Adam dedi ki ben senin dayınım. Allah Allah. Ben bütün dayınlarımı tanıyorum. Sen nereden çıktın yani? Vallahi dedi benim senin ninen dedi beni dedi emzirmiş dedi. Fesubhanallah. Siirt'te de çok kişiyle böyle tanıştık. Adam diyor ki senin diyor dayınım ben diyor. Süt vermiş kadıncağız. Kendi çocuklarına yetmiyor. Bir de başkalarının çoluk çocuğuna da vermiş. Ya böyle insanlar ya. Şimdi bakıyorsunuz ki kendi çocuğuna bile şefkat etmekten imtina eden bir toplum haline geldik ya. Yani bunun bir gözden geçilmesi gerekiyor. Ciddi bir toplumsal problem bu. Ya. Haşmetleri hüsnü hulk. Lütfü cemali ismet. Lütfü cemali ismet. Erzurum'un kadınlarını anlatıyorlar. Biz Erzurum'da 15 sene kaldık. Zaten kendi üzerlerinde şeyleri var. Mütesettir elbiseleri var. Bir adam geçti mi şöyle sırtlarını dönüyorlar oturuyorlar. Yani endamını da göstermiyor. Zaten her tarafı kapalı. Oturuyor sırtını dönüyor. Endamını da göstermiyor. Adam geçene kadar tekrar yoluna devam. Bunda şu anda burada bir kardeşimiz var. Rahmetli annesini de analım. Bahçede durmuş avluda dayısı gelmiş. Girecek. Bakmıyor kim bu adam. Kendi öz kardeşi yani. Kaçmış içeriye. Sonra gelmiş kapıyı çalmış. Abla benim diye. Allah'a demiş ben de seni adam zannetmiştim. Yani yabancı bir adam diyor yani. Ne enteresan kadınlar ya. Allah rahmet eylesin değil mi ya hakikaten ya. E şimdi arkadaşlar bakıyorsunuz ki yani dışarıda olan insanlar hem erkeğin her tarafına bu manada muttali hem de bu ya olmaz ki bu kardeşim ya. Yani ciddi manada bir problem var. Peki kadınlar çalışmayacak mı? Evet çalışacak. Bize hanım doktorlar lazım. Çünkü hanımlarımız da hastalıkla bu manada muhatap olabiliyor. Bize hanım öğretmenler de lazım. Niye? Çünkü kız çocuklarımız da okuyacak. Ama bunların bu zaruri hallerin dışında bir insan yani normal bir işte bu manada kendi eşini de kızını da çalıştırırsa Allah muhafaza. Ciddi manada dikkatli olmak lazım. Ama keşke kız çocuklarımızla erkek çocuklarımızı karma eğitimden kurtarabilse bu idare. Keşke. Erkeklere erkek öğretmenler, kız çocuklarımız da hanım öğretmenler öğretmenlik edebilse arkadaşlar. Keşke üniversitelerimiz de bu manada ayrılabilse. Yani en azından numunelik bir tane. Sadece hanımların okuduğu üniversitedesinler. Çok ehli iman belki çoluk çocuğunu okutacak, çocuğunu oraya gönderecek mesela. Hastaneler keşke diyelim mesela. Olabilse bilemiyoruz. Sadece hanım doktorların ve memurların olduğu bir yere. Kendi çoluk çocuğumuzu, eşlerimizi de biz rahat bir şekilde götürebilelim diye. Müslüman toplumun aslında anatomisi bu. Ama şu anda mevcut hal müsaade etmediğinden dolayı bu durumla da bu manada belki iktifa edilebilir ama ciddi manada buna çalışmak lazım. İdarecilerimize devamlı bu manada yol gösterecek yazılar, beyanatlar, projeler geliştirip sunmak lazım yani. Bu da bizim vazifemiz. Evet. Lütfü cemali ismet, hüsnü kemali şefkat. Bakın bir kadının kemalinin güzelliği nedir? Şefkat. Eğlencesi evladı. Bir kadının en güzel eğlencesi çocuğuyla çatpat konuşması ya. Onunla oynaması. Ya. Ama bunları maalesef kaybettik. Burada bir şey var onu. Üstadımız 24. lemada onun için diyor 3. nüktede. Onun için daire-i meşruadaki keyfe iktifa ediniz ve kanaat getiriniz. Sizin hanenizdeki masum evlatlarınızla masumane sohbet yüzer sinemadan daha ziyade zevklidir. Yüzer sinemadan daha ziyade zevklidir. Bir çocuğuna İslami terbiye veren bir annenin durumu nedir? Üstadımız bunu da anlatıyor. Birinci nüktede yine 24. lemada. Eğer hakiki terbiyeyi bir anne verirse, üç tane temel kazancı var diyor. Üç tane temel kazancı. Bu çocuğu İslami adab ve terbiyeyle yetiştirdiğinden dolayı ileride dünyada ona hayırlı bir evlat olur. Bu bir. İkincisi, çocuğun kazandığı bütün sevaptan annesi de aynıyla istifade eder. Etti ki, ahirette de Cenab-ı Hakk'ın huzurunda mahşerde annesine, babasına şefaatçi olur. Üç tane temel kazanç. Tersi olursa bu dünyada bu çocuk İslami terbiye almadığı için Allah muhafaza yanlış yerlere sürük etme ihtimali var. İkincisi kazandığı günahlardan annesinin babasının Allah muhafaza etkilenme durumu var. Üçüncüsü ahirette şefaatçi olmak yerine davacı olma, şikayetçi olma ihtimali yüksek. Ya böyle ya da böyle. Kendi seçimini kendin yap. Ama bunları bilelim. Durum bu şu anda. Bunları bilmediğimiz vakitte de yaptığımız şeyin doğru olduğunu zannedebiliyoruz. En azından yapıyorsak bunları yaptığımızın yanlış olduğunu bilelim yani. Değil mi? Tövbe istiğfar edelim hiç olmazsa. Evet. Bunca esbabı ifsat, demir sebat kararı lazımdır ta dayansın. Bu kadar ifsat olayları var. Kadınları, kızları bozmaya çalışan ciddi komiteler var. O zaman ne lazım? Demir gibi irade lazım ki bu hanımlar, bu kadınlar, bu kızlar bu fitneye karşı dayanabilsin ve kendisini muhafaza edebilsin. Onun için bu cemaatler ve cemaatlerin sohbetleri Sefine-i Nuh gibidir arkadaşlar. Nuh Aleyhisselam'ın gemisi gibidir. Her taraf tufan. İnsanlar boğuluyor. Ama burada bizi kurtaran bir gemi. Bu gemiye kim atlarsa kurtulur. Yoksa Nuh Aleyhisselam'ın evladı bile olsa Kenan gibi bu tufanda boğulmaya mahkumdur. Onun için üstadımız diyor ki evliyalar, ulemalar Risale-i Nur'un dairesi içerisine girmeseler kaybetmek ihtimali yüksektir. Niye? Çünkü zaman ahir zaman. Fitneler de dağ boyu. Arkadaşlar, uyanmazsak ahirette uyanacağız. Üstadımız bununla alakalı şöyle bir şeyi naklediyor. Yine 24. lema. Zaten bu yerin esası o. Benimle görüşen ekseri dostlardan kendi ailevi hayatlarından şekvalar işittim. Kim geliyorsa şikayet ediyor. Eyvah dedim. İnsanın hususan Müslümanın tahassüngahı ve bir nevi cenneti ve küçük bir dünyası aile hayatıdır. Bu da mı bozulmaya başlamış dedim. Sebebini aradım. Bildim ki nasıl İslamiyet'in hayat-ı içtimaiyesine ve dolayısıyla din-i İslam'a zarar vermek için gençleri yoldan çıkarmak ve gençlik hevesatıyla sefahate sevk etmek için bir iki komite çalışıyormuş. Aynen öyle de bir çare Nisa taifesinin gafil kısmını dahi yanlış yollara sevk etmek için bir iki komitenin tesirli bir surette perde altında çalıştığını hissettim. Kadınları sırf bozmak için perde altında çalışan komiteler var arkadaşlar. Üstadımız bunu söylediği vakitte de 30'lu 40'lı yıllar. Evet. Ve bildim ki bu milleti İslam'a Bir dehşetli darbe o cihetten geliyor. Ben de siz hemşirelerime ve gençleriniz olan manevi evlatlarıma katiyen beyan ediyorum ki, kadınların saadet-i uhreviyesi gibi saadet-i dünyevileri de ve fıtratlarındaki ulvi seciyeleri de bozulmaktan kurtulmanın çare-i yeganesi, daire-i İslamiyedeki terbiye-i diniyeden başka yoktur. Dini terbiyeden başka nerede olursanız, bu fitnekar komitenin damına, tuzağına düşeceksiniz. Ama İslam'a siz uyarsanız, inşallah onların ellerinden kendinizi kurtarırsınız. İnşallah. Rusya'da o biçare taifenin ne hale girdiğini işitiyorsunuz. Şimdi meşhur bir hatıra var. Onu anlatmadan geçmeyeceğim. Özellikle arkadaşlar Türklerin, çünkü Türkler 1000 senedir alem-i İslam'ın bayraktarlığını yapmış. Ve 1. Dünya Savaşı'ndan sonra da Türkiye'yi devlet planında ve bazı kanunlar planında ciddi manada perişan ettiler. Tarihe girmeye gerek yok, hepimiz bunun herhalde farkındayız. Ama bir de özellikle kadınları açmak, kadınları mahvetmek ve neticesinde de o kadınlar vasıtasıyla bütün toplumu perişan etmenin bir yolu olarak 32'li yıllarda olmuş bir olay anlatıyorum. Bakın. 32'li yıllarda ne oldu? İlk olarak Türkiye güzellik yarışmasında birinci olan bir hanımefendiyi gönderiyor Avrupa'ya. Ve dünya güzellik kraliçesi seçiliyor. Ve ondan sonra zaten toplumun bozulması başlıyor. Ve Avrupa ilk defa diyorlar, biz şimdi Türkleri hakikaten yendik. Şimdi yendik. Şimdi perişan ettik. Niye? Çünkü kızlarını artık karşımızda rahat bir şekilde, istediğimiz şekilde açabiliyoruz. Şimdi bakın, jüri toplanmış. Onsa bütün üyeleri gördükten sonra içeri giriyorlar. Kimi seçelim diyorlar. Ve burada o jüri üyelerinin başkanı olan adam konuşuyor. Sayın jüri üyeleri, bugün Avrupa'nın zaferini kutluyoruz. Yüzyıllardır dünya üzerinde hakimiyetini sürdüren Osmanlı İmparatorluğu artık bitmiştir. 32'li yıllar. Onu Avrupa bitirmiştir. Bir zamanlar sokağa bile pencere arkasından seyredebilen Müslüman kadınların temsilcisi olan Türk güzeli karşımıza çıkıp kendini bize beğendirmeye çalışmıştır. Bu Türk kızını kendi zaferimizin tacı kabul edeceğiz ve onu kraliçe seçeceğiz. Bu sene güzellik kraliçesi seçmiyoruz. Bu sene İslam'ı ve Türkleri yenmenin zaferini kutluyoruz. Avrupa'nın zaferini kutluyoruz. Bundan dolayı Türk güzelliği dünya güzeli olarak seçeceğiz. Fakat kadehlerimizi Avrupa'nın zaferi için kaldıracağız. Neye hizmet ettiğimizi bu manzaradan biraz daha görebiliriz arkadaşlar. Ya Allah muhafaza eylesin. Yani bizim şu anda bunların oyunlarına gelmek kadar büyük bir gaflet olamaz arkadaşlar. Ve dikkat edin, 32 yıldan bu zamana kadar hiçbir Türkiye güzellik yarışmasını kazanan birisi dünyada birinci bir daha olmamıştır. Onlar emellerini gerçekleştirdikten sonra ondan sonra kendi yollarına devam etmişler. Bir meclisi ihvanda güzel karı girdikçe riya ile rekabet, haset ile hodgamlık depretir damarları. Allah muhafaza arkadaşlar, şu anda topluma nerede bir hanımefendi, bir kadın giriyorsa bir toplumun bir yerine, orayı bakıyorsunuz ki artık millet rekabete başlıyor. Allah muhafaza, birbirlerine düşmanlık hissiyle bu manada rekabet etmeye başlıyorlar. Yatmış olan hevesat birdenbire uyanır. Bir meclis-i ihvana bir hanım girdi mi? Taife-i Nisa'da, hanımlar taifesinde serbestliği inkişafı sebep olmuş beşerde ahlak-ı seyyenin birdenbire inkişafı. Hekimoğlu İsmail'in bir ifadesi var. bir ifade anlatıyor, çok enteresan. Diyor ki biz erkekler diyor, hanımlara diyor Allah'ın vermediği hürriyeti vermekle onların cehenneme gitmelerine diyor vesile olduk. Kadınlar da diyor tamamıyla diyor bizden aldıkları o yetkiyi bizi de beraber alıp cehenneme götürmek suretiyle kullandılar diyor. Dolayısıyla ikimiz el ele ile cehenneme zümera. Biz onları Allah'ın vermediği bir hürriyetle cehenneme gönderdik. Onlar da yalnız gitmiyorlar. Bizi de alıp beraber götürüyorlar arkadaşlar. Yani Allah hepimizi daha dünyadayken uyandırsın. Durum o kadar da iç açıcı değil. Ama kapkaranlık bir levha da biz burada göstermiyoruz. Ama uyanmazsak Allah muhafaza toplum olarak perişanlığa doğru gidiliyor arkadaşlar. Ya. Bununla alakalı ben size söyleyeyim. Allah muhafaza etsin. Bazıları zenginlere bazen tamah edebiliyor. Üstadımız onunla alakalı da yine 24. Lema'da ve Emir Dağ Layıkası'nda birer mektup var. Hemşirelerim, mahremce bu sözümü size söylüyorum. Maişet derdi için serseri, ahlaksız, frenkmeşrep bir kocanın tahakkümü altına girmektense fıtratınızdaki iktisat ve kanaatle köylü masum kadınların nafakalarını kendileri çıkarmak için çalışmaların evinden kendinizi idareye çalışınız, satmaya çalışmayınız. Hani bazen olur, zengin olsun. Arkadaşlar problem büyük ya. Bana birisi geliyor kızımı istemeye, namazını, ibadetini, ahlakını, faziletini sormuyorum artık. Dindar bir aile olduğum halde ne iş yapıyorsun, ne kadar karın var, ne kadar kazanıyorsun diye. Ya bakın arkadaşlar hadis-i şerifte var. Yani bir hanım aradığınız vakit manayı muhalefiyle bir erkek erkeğe talip olduğunuz vakit mesela hanımlar için de erkekler için de dört yol var. Ya soy sop aranacak değil mi? Ya güzellik aranacak değil mi? Ya zenginlik aranacak ya da ahlak ve fazilet aranacak. Siz dönüşüne tabi olunuz diye, talip olunuz diye Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bize emrediyor. Dördüncüsüne değil de zenginliğe ya da bu manadaki soy sopa ya da güzelliğe talip oldunuz mu? Allah size bunun hesabını sorar. Ya bakın burada da hanımlar bazen kendilerini biraz daha zengin olan, rahat yaşayayım diye insanlara talip oldukları vakit üstadımız diyor ki yapmayın böyle bir şey. Bir şekilde dünya geçiyor arkadaşlar. Yani herkes bir yarım ekmek yiyor bir öğünde mesela. Hadi bir ekmek ye. Herkesin bakıyorsun ki diyelim mesela giyinebileceği, tesettür edebileceği elbiseleri var. Hani 20 tane olmasın da 5 tane olsun. Ama kendimizi, bizi cehenneme götürecek bir insanla niye ömrümüzü yaşama durumuna girelim yani? Niye perişan edelim yani? Şayet size münasip olmayan bir erkek kısmet olsa, siz kısmetinize razı olunuz ve kanaat ediniz. İnşallah rızanız ve kanaatiniz de o da ıslah olur. Yoksa şimdiki işittiğim gibi mahkemelere boşanmak için müracaat edeceksiniz. Bu da haysiyeti İslamiye ve şerefi milliyemize yakışmaz. Boşanmak, bakın arkadaşlar, boşanmak haysiyeti İslamiye ve şerefi milliyemize yakışmayan bir durumdur. Ya. Türkiye İstatistik Kurumu var, TÜİK diyoruz. Şimdi bakın, boşanma istatistiklerini veriyor. Türkiye'de son 10 yılda evlenen çiftlerin sayısı azalırken, evlenme azalıyor. Boşananların sayısı ise %29 arttı 10 yılda. Ülkemizde geçen yıl evlenen çift sayısı 18 için diyor. 2018 için 553.202 evlilik var. Boşanan çift sayısı ise 142.448 oldu. Evlenen çiftlerin sayısı 2018 yılında bir önceki yıla göre %2.9 azalırken boşanan çiftlerin sayısı %10.9 artış gösterdi. Resmi veriler. Hani Avrupa, Amerika bunlar boşansa da dersiniz ki yani bunlar nefsani, şehvani beraber oluyor. Tamam mı? Biz ebedi refikay hayat arıyoruz. Sadece bu dünyada beraber olacağımız ondan sonra değil mi? Öyle bir aile istemiyoruz ki. Biz hem bu dünyada hem de ahirette ebedi hayatta beraber olacak bir hayat arkadaşı, bir yol arkadaşı arıyoruz. Onun için her insan muhakkak kusuru vardır. Kusurlarına bakmayacaksın. Ama maalesef şimdiki fantaziler, şimdiki medeniyet durumları insanları öyle bir hale sokmuş ki ondan sonra da bakıyorsunuz ki artık doymak bilmez hislere giriyoruz. Bu olmaz öteki olsun. Bakın şeylerden de görebiliyoruz. Eskiden bizim evimizde diyelim mesela böyle bir şeyin kırılma durumu olsa babamız tamir ediyordu mesela. Şimdi kırıldığı vakit at yenisini alalım diyoruz. Bu ahlak bize bu noktada ne yapmış? Maalesef yerleşmiş. Yani eşiniz bir problemi, evet onu hemen at başkasını al. Arkadaşınız mı az bir problem oldu? Onu gönder başka arkadaş bul. Önemli değil ki gibi bir haleti ruhiye, bir ahlak bizim ruhumuza maalesef yerleşmiş oldu yani. Evet. Son şeyi de okuyup bırakıyoruz. Şu medeni beşerin hırçınlaşmış ruhunda şu suretler denilen küçük cenazelerin, mütebessim meyitlerin rolleri pek azimdir. Hem müthiştir tesiri. Şimdiki suretler, fotoğraflar, internetler, televizyonlar. Bir de arkadaşlar öyle bir durumdayız ki diziler artık bizi terbiye ediyor. Diziler. Dede, nine. Oğlu, kızı. Damadı, ondan sonra gelini. Ondan sonra da torunları, kız torunları, erkek torunları, birbirlerine nikahı düşen insanlar. Hepsi bakın bir odada bir film seyrediyorlar. Ya. Nacip değil mi? Yani böyle hani ecdadımızla alakalı tarihi bir film de olsa problem değil. Ben dediğim gayrimeşru filmler yani. Ya. Allah muhafaza etsin. Nasıl meyite bir karıya nefsani nazarla bakmak nefsin dehşetle alçaklığını gösterir öyle de rahmete muhtaç bir biçare meyitenin güzel tasvirine müştehiyane bir nazarla bakmak ruhun hissiyat-ı ulviyesini söndürür. Memnu heykel suretler, men edilmiş heykeller ve suretler, fotoğraflar ya zulmü mütehaccir, taşlaşmış bir zulüm ya mütecessit riya, cesetleşmiş bir riya, bir gösteriş ya müncemit hevestir, ya tılsımdır, celbeder o habis ervahları. Gizli sırlar var belki içinde, tılsım manasında. Onlar da habis ervahları kendisine çekebiliyor. Şu anda da filmlerde 25. kare dediğimiz bir şeyi işliyorlar arkadaşlar. Ruhlarımızı, hissiyatımızı, ahlakımızı bozan şeyleri gözün görmüyor. Ama bilinçaltı dediğimiz şey onu hissediyor. Ve onunla bizim ruhumuzu da maalesef kirletebilecek şeytani planları da o dizilerde, o filmlerde bu manada gösterebiliyorlar. Subhaneke la ilme lene illa ma allamtena inneke entel alimun hakim. Ve ahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha ma's-salavat.